Ayrım 25. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 428. Anılardır adam eden adamı. Aydınlıklardır önümüzde gider. Sizi de bir ana doğurmadı mı? Analara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. İhtiyarlıkta aklına insanın tatlı anıları gelmeli yalnız. Yazıktır, ihtiyarlara kıymayın. Efendiler, siz de ihtiyarsınız. Bulutlar adam öldürmesin. Nazım Hikmet. Cennet Çimen, Elbistan 1893. Namık Kemal Mahallesi'nde katliamı hedefi olan herkes bir biçimde saldırıya uğramış, mağdur edilmişti. Sabah namazıyla başlayan saldırılarda aralıksız insan kıyılmış, aralıksız cinayetler işlenmiş, evler yakılmış, varlıklar, emekler, değerler yağmalanmıştı. Namık Kemal Mahallesi'nde, yani Karamaraş'ta cenaze töreninin olduğu gün muhtar ve diğer katliamcılar Alevilerin evlerinde silah araması yaparak bulunan silahlara el koymuşlardı. Muhtarın bu tutumu anlatılan diğer bölümlerde belirtilmişti. Katliamın en yoğun hali evlerdeki silahlara el konulduktan sonra yaşandı. Birbirlerine yakın olan hedef evlerde katliam daha seri ve daha hızlı gerçekleştirildi. Maraş'ın gecekondu semtlerinden birisi olan Karamaraş semti bu anlamda katliam dehşetinin daha yoğun yaşandığı yerleşimlerden birisiydi. Evlerinde barınamayacaklarını düşünenlerden kaçabilenler kaçmış, kaçamayanlar ise katliamın hedefi olmuşlardı. Katliam başlayalı günler olmuştu. Artık saldırılar durmuş olabilir sanılıyordu. Halbuki Namık Kemal'de yapılacak katliam bugün, yani pazar günü yapılmak üzere planlanmıştı. Kalender ve Hüseyin Toklu, hunharca eşinin ve çocuklarının gözleri önünde katledildiler. Katliamın devamı için diğer evlere yöneldiler. Ev ev, sokak sokak katledecek insan arıyorlardı. Aleviler kuş olup uçmasın, çiçek olup açmasın istiyorlardı. Karşılaştıklarını çeviriyor, sorguluyorlardı. İşlerinde katledilmesi gerekenler de olabilir diye. Koca mahalle teslim alınmıştı. Evleri yakıyor, kapıları kırıp insan arıyorlardı katletmek için. Evlerin önünde, duvarların kenarında biriken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kalabalık meraklı gözlerle izliyorlardı olanları. Bazen tezahürat yapıyor, bazen alkış çalıyorlardı. Yardımcı olmak istediklerini açıkça belirtenler de vardı, hayret ve korkuyla izleyenler de. Zaferden dönen asker edasıyla yürüyorlardı sokaklarda. Nizami bir yürüyüş yaptıran olsaydı eksik olan rap rap seslerini dinlemek mümkündü. Cennet Nene evde çocukları ve torunlarıyla yaşıyordu. Kaç gündür yapılan saldırıları duyuyorlardı. Herkes gibi tedirginlik ve kaygı içindeydiler. Ne yapacaklarını bilmiyor, yapmaları gerekeni yapamıyorlardı. Mahallede yapılacak bir saldırının hedefi olacaklarını biliyor, bundan dolayı korkuyorlardı. Yaşlılığından dolayı da kaçamayacaktı, bunu da biliyordu Cennet Nene. Yaşlılığın başkasına dayanarak yaşamak zorunda olmanın sızısını duydu yüreğinde. Kahretti yaşlılığa, bu zorlu yaşama çaresizliği. Yine de kaçamayacağını hatırladıkça içindeki korku büyüyor, derinleşiyordu. Saldırılar devam ederken Cennet Nene'nin evindekiler çaresiz bekleşiyorlardı. Kimse ne evden çıkabiliyor ne de bir yol bulabiliyordu. Katliam günlerinde Cennet Nene'nin torunlarından Hasan, sahibi Türk ve Sünni olan bir iş yerinde çalışmaktaydı. Cenaze töreninde ve sonrasında yapılan saldırılardan haberdardı ve yapılanları onaylamıyor, hatta karşı çıkıyordu Hasan'ın patronu. Hasan'ı uyarmış, herhangi bir sorunları olursa yardımcı olabileceğini söylemişti. Cumartesi mahallede saldırılar başladığı için Hasan evden çıkamamış, işe gidememişti. Gelişmeleri yakından takip eden Hasan'ın patronu, nelerin olmuş olabileceğini, Hasan'ın işe gelmemesinin neden kaynaklanabileceğini tahmin etti. Bir süre bekledikten sonra Hasan'ların evine gitti. Cennet Nene'nin evinin kapısı çalındığında bütün yürekler ağızlardaydı. İçerideki herkes saldırganların geldiğini sanıyordu. Kimse yerinden kalkıp kapıyı açmaya cesaret edemiyordu. Korku dolu, kaygılı bir sessizlikle bekleşiyorlardı. Kapı tekrar çaldığında kapının çalınışının saldırganların çalışına benzemediği anlaşılmıştı. Sakin, güven veren, düşmanca olmayan bir kapı çalışıydı bu. Pencereden baktıklarında kapıyı çalanın Hasan'ın patronu olduğunu gördüler. Rahat bir nefes aldı içeridekiler, kapı açıldı. Hasan'ın patronu durumun tahmin ettiği gibi olduğunu, yanılmadığını görmüştü. İçeridekilere hemen toparlanmalarını, acele etmeleri gerektiğini, fazla vakitleri olmadığını söyledi ve kendilerinin evine gideceklerini ifade etti. Bir sevinç dalgası yayıldı evin içine. Yüzlerdeki karanlığın yerine aydınlık aldı. Ölüm korkusunun zehirlediği hava bir anda yaşamın yeşil rengini büründü. Kasvet dağıldı, huzur ve güven doldu evin içi. İnsanı ve hayatı sevmenin, insanlara güvenmenin ne denli büyük bir değer olduğunu gördüler evdekiler. Yoksul bir yaşamları olan Cennet Nene ve ailesi aslında ne kadar zengin olduklarını gördüler bu dayanışma örneğiyle. Fazla beklemeden Hasan'ın babası, annesi ve evde bulunan diğerleri Hasan'ın Türk ve Sünni patronu tarafından korunmak amacıyla evine götürülmüşlerdi. Ancak Cennet Nene bu kurtarma operasyonuna dahil edilememiş, evde bırakılmıştı. Yaşlı, güçsüz ve artık dünyadan elini eteğini çekmiş bir neneydi Cennet Nene. Cennet Nene'ye yaşlı olduğu için bir şey yapmayacaklarını, ayrıca hızlı hareket edemeyeceğini düşünmüşlerdi. Aslında katliamcıların bütün insani değerlere düşman olduklarını hesaba katmamışlardı. Yaşlı, hasta ve özürlü olan bir kadına el kaldırmanın, onu işkencelerle öldürmenin alçaklığını yapmayacaklarını sanmışlardı. Bütün bunlar katliamcıların yeterince tanınmamasından kaynaklanıyordu. Ama canilerin hiçbir şeye saygısı olmadığı için yaşlı Cennet Nide'yi öldürmekten kaçınmamışlardı. Cennet Çimenler'in eviyle Kalender Toklu'nun evinin arasında İbrahim Ustalar'ın evi bulunmaktaydı. Saldırganlar üç evden de kimsenin sağ kalmasını istemiyorlardı. Onun için her eve girmişler, kimi bulmuşlarsa öldürmüşlerdi. Cennet Çimenler'in evi en yakında olan evdi. Ev halkı ayrıldıktan sonra evde sessizlik oluştu. Yalnız Cennet Nene içerideydi. Evinde yaşlılığını dinlemekte, olanları anlamaya çalışarak düşünceli düşünceli oturuyordu. Evin kapısı demir kapıydı. Demir kapıyı kırarak içeri girdiler. Cennet Nene ne olduğunu anlayamamıştı. İçeri girenlerin zalimliği ve zorbalığı yansıyordu davranışlarına. Sorularına cevap da alamıyordu. Pir-i Fani Cennet Nene'yi dışarı çıkarttılar. Entarisi bir tarafa gitmiş, başındaki örtüsü bir diğer tarafa dağılmıştı. Bunca yaşı içinde görmediği onur kırıcı, aşağılayıcı bir biçimde tutmuş sürüklüyorlardı. Utancından ağlıyordu Cennet Nene. Ölüme razıydı, ancak böylesine aşağılanarak değil. İçeriden iğrenç ve uğursuz elleriyle çıkarttıkları Cennet Nene'yi dışarıda attılar orta bir yere. Çevrede izleyenlerin gözlerinin önünde oturttular Cennet Nene'yi. Karşısına geçti birisi elinde tornavidayla. Tornavidayı Cennet Nene'nin gözüne soktu. Elleri titremeden, sakıncasız, hep yapıyormuş gibi. Cennet Nene'nin feryadına dağlar dayanamazdı. Bağırıyor, intizar ediyor, çırpınıyordu. Utanmayı unutmuştu. Kendisine böyle bir işkence yapabileceklerini aklına getirmemiş, hesabını yapmamıştı. Cennet Nene'nin sağ gözünü tornavida ile oydular. Bağırta bağırta yaptılar bunu. Cennet Nene'yi kollarından, bacaklarından tutuyor, hareket etmesini engelliyorlardı gözünü oyarlarken. Göz çukuruna soktuğu tornavidayı çevirerek acıyı artırmaya çalışıyordu Cennet Nene'nin katili. Belli ki hastalıklı bir haz alıyordu bu yaptığından. Oyduğu gözü avucuna aldı, evirdi, çevirdi, bütün gücüyle fırlattı uzağa. Bir intikam almıştın rahatlığı içindeydi. Etrafta toplanan kalabalıktan kimisi kim ve zevkle, kimisi ilgisizce izliyordu olan biteni. Cennet Nene'nin diğer gözü iki senedir görmüyordu. Darmadağınık olmuş olan 85 yaşındaki Cennet Nene'nin oturuşunu nişan menzilini ayarladılar. Saldırganlardan birisi karşısına geçti, silah sıktı oyulan gözüne. Düştü Cennet Nene tekrar. Üstüne vardılar, eğilerek silah sıkmaya devam ettiler. Cennet Nene yerdeydi. Oyulan göz çukuru ve diğer yaraları kanıyordu. Hareketsizdi bedeni. Zulmün her çeşidi yaşandı bu topraklarda. Ancak bu zulme şeytan bile şapka çıkartırdı. Bütün bu vahşeti uygulayanlar yaptıklarını zevk alarak yapıyorlardı. Her yeni hareketlerinde müthiş bir marifet gösterisi yapıyorlardı heyecanla. Yine her aşamada cennete gideceklerini birbirlerini hatırlatarak ve ibadet eder gibi huşu içinde katliamlarını gerçekleştiriyorlardı. Cennet Nene'yi öldürmüş olmakla tatmin olmamışlardı. Orada bulunan bir at arabasının tekerini kafasını çukura koydukları Cennet Nene'nin bacaklarını ayırarak arasına koydular. Gözü oyulmuş, öldürülmüş cesedi baş aşağı bir çukura konulmuş, boşluktaki bacaklarının arasına araba tekeri konulmuş bir halde bulundu. 85 yaşındaki Cennet Nene'nin bedeni. Cenazeleri toplayan resmi görevliler Cennet Nene'nin cenazesini bu çukurun içinden çıkartmışlardı. Cenaze bir insan bedeni değil, bir kuru ağaç gibi kupkuru olmuştu. Yaşamak hep yeni acılara sürgün etti Çimen ailesini. Cennet Nene'nin torunlarından Hasan'ın patronu onları götürmüş, o an ölümden kurtarmıştı. Ailenin o an evde olmayan diğer bireyleri farklı yollarla kendini kurtarmaya çalışmışlardı. Daha sonra aynı eve gitmeye çalışan Cennet Nene'nin oğlu kendisini kovalayanlardan zor kurtulmuş ve çocukların bulunduğu yere gelebilmişti. Cennet Nene'nin torunları sığındıkları Türk ve Sünni ailenin evinde kendi evlerinin ve başka evlerin yanışını izliyorlardı şaşkınlık ve korku içinde. Bir süre sonra bulundukları evden ayrılmak zorunda kalmışlardı Cennet Nene'nin ailesi. Saldırıların yoğunlaştığı bir ortamda yol, su ve elektriğe sığınmışlardı. Daha sonra askerler gelmiş, askerlerin her gelişlerinde kurtulmayı bekleyenler askerleri alkışlayarak karşılıyorlardı. Ancak her defasında hüsran yaşanıyordu. O gün akşama kadar böyle geçti. Daha sonra bir tank eşliğinde insanlar alınıp kışlaya götürüldüler. Katliamdan arta kalan katliam mağdurları. Cennet Nene'nin torunları bu katliamın izlerini hayatlarının bütün dönemlerinde yaşamaya devam ettiler. Katliam onların yakasını bırakmamıştı. Önce Cennet Nene'nin torunlarından Hasan, 1990'da politik tutsak olarak 15 yıl cezaevinde yatmak zorunda kaldı. Arkasından aynı nedenlerle bir diğer torun olan Bayram, 1992'de bir faili meçhul cinayete kurban gitti. Cennet Nene'nin bir başka torunu olan Hatice'nin 1993'te yurt dışında benzer bir cinayetle hayatına kastedilmiştir. En son Cennet'in torunlarından Mehmet, yine 1993'te politik nedenlerle cezaevine girmişti. Yani katliamı yaşayan Cennet Ana'nın torunları, bu katliamı gerçekleştiren politik ortama, sisteme ve yaşama isyan etmişler, katliamcı politikalarla hesaplaşmaya yönelmişlerdi. Bu isyancı katliam karşıtı tutum, onların 40 yıllık hayatının büyük dramlarla geçmesine neden oldu. Bu isyancı katliam karşıtı tutum, onların son 40 yıllık hayatının büyük dramlarla geçmesine neden oldu. Ancak yaşadıkları ölüm onları çirkinleştirmedi. Onlar ölümü güzelleştirdiler. Ölenlerinin adına konuşacak olanlar söz etmediler gözyaşlarından ve acılarından. Zafere ve haklı olmanın gücüne inandıklarını söylediler sadece. Cennet Çimen, Alevi büyüğü Elif Ana'nın kız kardeşidir. Öte yandan genel olarak Maraş'ın, özel olarak Pazarcık'ın Alevilerinin kutsal bir şahsiyet olarak kabul ettikleri Elif Ana, Cennet Çimen'in kız kardeşidir. Yıllardır herkesin bütün ayrıntılarıyla bildiği bu gerçeğin bir sır gibi bilinmezden gelinmesi, düşündürücü bir durum olarak dikkatlere sunulmalıdır. Elif Ana, bu denli saygın, kutsal iken, onun kardeşinin ve ondan fazla acı çekmiş, kahır çekmiş biri olan Cennet Ana'nın bilmezden gelinmesi anlaşılması zor bir durumdur. Cennet Ana'nın mezarı kendi köyündedir. Cennet Ana'nın katilleri bulunamamış, onca zulmü işkenceyi yapan canavarlar, cürme yalnız iştirak etmişler, katliamcı olarak yargılanmamışlardır. İbrahim Usta, Elbistan Çiftlik Köyü'nde 1933. Hayatı roman olan insanlardandı İbrahim Usta. Uzun bir romandı. Acılar, gözyaşları ve kahırla örülmüştü İbrahim'in romanı. İki erkek bir kız kardeşlerdi. Köylerinden ilk yurt dışına gidenlerden biriydi İbrahim'in kardeşi. Bundan aşağı yukarı 50 yıl öncesiydi. Yoksulluk tak etmişti canlarına. Yurt dışına gitmek, kurtulmak demekti. İbrahim ve ailesi, kardeşi yurt dışına gittiğinde rahat bir nefes almaya başlamışlardı. Ancak gelişmeler beklendiği gibi olmamış, hayatın gidişi yön değiştirmişti. Yoksulluktan biraz olsun kurtulmuşlar, fakat huzur bulamamışlardı. Dün iyi olan bugün kötü, dün güzel olan bugün çirkin olmaya başlamıştı. Ne kadar çok şey, ne kadar kısa sürede değişmişti, bunu anlamak da zordu. İbrahim'in kardeşi yurt dışına gittikten sonra artık köyde yaşamıyorlardı. Kardeşi yurt dışında, İbrahim de Adana'da yaşıyordu. İbrahim Adana'da inşaat işleriyle uğraşıyordu. Hayatları değişmiş, yeni hayata uyum sağlayamamanın sıkıntısı içindeydiler. Her şey istedikleri gibi değildi ama yine de umut vardı, umut fakirin ekmeğiydi. İbrahim evlenmiş, 5 tane çocuğu olmuştu. Kardeşi de evlenmişti, onun da 3 çocuğu vardı. Kimseye muhtaç olmadan yaşayıp gidiyorlardı işte. Aç değil, açıkta değillerdi. Bu tablo bile bir an geldi bozuldu, çok görüldü. İbrahim'in hayatını kara bulutlar kaplamaya başladı. Büyük büyük felaketler sıraya girmişlerdi sanki. İlk felaket haberi yurt dışından geldi. İbrahim'in kardeşi kanser hastası olmuştu. Yurt dışında bütün yollar, bütün imkanlar denendi. Yok, çare olmadı. İbrahim'in kardeşi eriye eriye öldü. İbrahim günlerce acı çekti, ağladı kardeşi için. Kız kardeşi Döne ile birlikte ağıtlar yaktılar kötü kaderlerine, çaresizliklerine kahrettiler. Sonuçta hayat devam ediyordu. Toparlanıp geleceklerini planlamaya başladılar. İbrahim'in kardeşinin eşi ve çocukları Almanya'da kalamayacaklardı. Koşulları buna uygun değildi. İbrahim'in eşi Pazarcıklıydı. Ailesinden Maraş'ta oturanlar vardı. Onların yanına geldi. İbrahim'in yengesi, çocuklarının bazılarıyla, İbrahim ise Adana'daydı. İbrahim Adana'da 5 çocuğuna ve eşine, Maraş'ta da kardeşinin çocuklarına ve eşine bakmak zorundaydı. Hayatın zorlukları ikiye katlanmıştı artık. İbrahim bazen Maraş'ta, bazen Adana'da kalıyordu. İki tarafa karşı sorumlulukları vardı. Bu gidiş gelişler, iki yere bakmak kolay olmuyordu. Sevimsiz laflar da duyulmaya başlanmıştı. Toplandı komşular, dost ve akrabalar, böyle olmaz dediler İbrahim'e. Sen yengene sahip çıkmak zorundasın. Bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorsun, ancak bu şekilde bu iş yürümez. En iyisi siz evlenin dediler. Direndi İbrahim bir süre. Ancak kabul etmek zorunda kaldı ve söz konusu evlilik gerçekleşti. İbrahim, katliam gerçekleşmeden birkaç ay önce Adana'dan buraya göçmüştü. Zaten hala Adana ile bağları vardı. Gidip geliyordu. 3 gün olmuştu, şehir dışında işten geleli evinde oturuyordu. Yakın bir köyde inşaat işi yapıyordu. Öğretmenlerin cenazesini, daha sonra yapılan saldırıları iş yerinde öğrenmişti. Ancak bütün olanların kendisiyle hiçbir ilgisi yoktu. Ne siyasetle ilgileniyor, ne de siyasal gelişmeleri takip ediyordu. Eve gelirken sokaklardaki hareketlilik ürkütmüştü, ancak yine de kendisiyle bu olanlar arasında hiçbir bağ yoktu ve İbrahim bunun rahatlığı içindeydi. Maraş'ta fazla kimseyi de tanımıyordu. Bütün tanıdıkları kendi doğal çevresindeki köylüleri, akrabalarıydı. Onların da geçim derdi dışında hiçbir ilişkileri, hiçbir faaliyetleri yoktu. Böyle olması da İbrahim'in kendisini güvende hissetmesini sağlıyordu. Cumartesi günü çarşıya gitmek istemiş, ancak ortalığın karışıklığını görünce vazgeçmişti. Sokaklar kalabalıklarla dolmuştu. Yaşlı başlı adamlar ellerinde silahlarla insan öldürmeye çıkmışlardı. Arkalarına kocaman bir kalabalığı takmışlar, ellerindeki bayrakları sallayarak dolaşıyorlardı. Gençler, çocuklar kalabalığın içinde daha azlardı. Kadınlar kapı önlerinde, balkonlarda ve evlerin damlarında alkış tutuyor, ev gösteriyorlardı. Bir bayram kutlaması yapıyormuş gibi her şeyi açıkça ve sakınmadan göstere göstere yapıyorlardı. İbrahim gördüğü manzara karşısında daha çok tedirgin olmaya başladı. Bu nasıl iş diye geçirdi aklından. Bu insanlar nasıl bu kadar cesaretle davranabiliyorlardı? Nasıl böyle açıktan açığa ortalıkta insan avına çıkabiliyorlardı? Devlet neden bunu önleyemiyordu? Bunlar mı devletten güçlülerdi, devlet mi bunları destekliyordu? Soruları uzatamadı, sorulardan da korktu. Cumartesi geçmiş, pazara devrilmişti gün. Katliamın hedefi olanlar, korku ve kaygı içinde evlerinde bekleşirlerken, devletin katliamı önleyeceğini sanıyorlardı. Artık devlet duruma el kor, müdahale eder, beklentisi güçlüydü. Buna rağmen İbrahim, kendisine dair olasılıkları da, sonuçlarını da hesapladığını sanıyordu. Bu anlamda İbrahim, ev sahibinin tutumundan korkuyordu. Ev sahibi son birkaç gündür tam bir düşmanlık içinde davranmaktaydı. İbrahim'i gördüğünde selam vermemekte, dahası düşmanlığını açıkça belli eden, hakaretamiz tutumlar içinde davranıyordu. Bu durum İbrahim'i dehşetle korkutuyordu. Hiçbir şey olmasa bile ev sahibinin tutumu birçok kötülüğün olabileceğini gösteriyordu. Ev sahibi İbrahim ve çocuklarına karşı gösterdiği bu düşmanlığı daha da ileri götürmüştü. Katliamın şeflerinden olan muhtara gitmiş açıkça ve ısrarla, ''Bunların kodamanı İbrahim Usta benim evin üst katında oturuyor. Muhtar, onu temizlersek bunların hepsini temizlemiş oluruz.'' diyerek İbrahim'i öldürmeye teşvik ediyordu. ''Kızılbaşın kanını evime akıtmayın.'' Ev sahibinin ısrarlı çabasına gerek yoktu. Zaten muhtar öldürecek adamlardan biri olarak İbrahim'i belirlemişti. İbrahim'in evine saldırmaya geldiklerinde İbrahim evin penceresine çıkıp durumunu anlatmaya çalıştı. Kısa süre önce Adana'dan buraya göçtüğünü, hiç kimseyle bir ilişkisinin, kimseye bir kötülüğünün, bir zararının olmadığını anlatarak katliamcıların elinden kurtulmaya çalıştı. Ev sahibinin de katkı ve zorlamalarıyla İbrahim evden aşağıya indirildi. İbrahim aşağıya indirilir indirilmez hemen aralarını aldılar katliamcılar. Tutsak almışlardı artık. İbrahim'in katili bir eliyle İbrahim'in boynunu yakalamış, diğer elindeki tabanca ile de İbrahim'i tehdit ediyordu. ''Senin kanını evime akıtmam.'' diyerek. Katletmeye uygun bir yer bulmak maksadıyla İbrahim'i kendi evinden uzaklaştırıyordu ev sahibi. İbrahim'i kalabalığın içine iterken de aynı şekilde ''Kızılbaş'ın kanını evime akıtmayın.'' diye bağırıyordu. İçine atıldığı kalabalıktan İbrahim'i teslim alan infaz timi önce İslami bir sorgudan geçirdi İbrahim'i. Sorulan sorulara verilen doğru cevaplar katliamcıların katliam yapmaktan vazgeçmelerini sağlamıyordu. Aldıkları doğru cevaplara rağmen İbrahim'i öldürmekte kararlı oldukları görülüyordu. Ucunda cennete gitmek gibi kolay elde edilemeyecek bir mükafat vardı ne de olsa. Yakasından, ellerinden ve kollarından tutmuş götürüyorlardı. Hem sürüklüyor hem de vuruyor ve hakaret ediyorlardı. İbrahim onların bu tutumlarına karşı tepkilerini kontrol etmeye çalışıyordu. Belki insafa gelir de bırakırlar diye aklından geçiriyordu. Müslüman olduğunu, kendilerinden farklı olmadığını, siyasette hiçbir ilgisinin olmadığını ispat etmeye çalışıyor, onları bu konuda ikna etmek için çırpınıyordu. Bütün bunlar nafile çabalardı. Bir katliam yapıyorlardı katliamcılar. Adaletli bir yargılama değildi yapılan. İbrahim'i öldürmeye götüren infaz timi işinin ehliydi. Fazla beklemedi, fazla uğraşmadı. İbrahim'i dinleyecek zamanları da yoktu. Zaten bıçaklarla, pala ve dahrelerle her tarafı yaralanmış, üstünde kan akmayan yer kalmamıştı. Yakasından ve kollarından tuttukları İbrahim'i attılar duvarın dibine. Kimseyle bir sorunum yok, neden yapıyorsunuz diye itiraz etmeye çalıştı. Dinlemediler, duymadılar. Ayakta duramayan İbrahim yığıldı olduğu yere. Giriştiler bıçaklarla, dahre ve taşlarla vurmaya başladılar. Nasıl da biliyorlardı bir insan öldürmeyi. Kafasına kafasına vur diyordu birisi diğerine. Vurmaktan o denli zevk alıyorlardı ki İbrahim'in öldüğünü hesaba katmadan vurmaya, parçalamaya devam ediyorlardı. Hayvani bir duyguyla vuruyorlardı, yorulduklarında vurmaya ara vermişlerdi. Eğilip baktılar, ses yoktu İbrahim'den. Elbise ceplerini boşalttılar aceleyle, çıkan ganimeti paylaşıyorlardı, çok ayrıntıya girmeden. Saatini de aldılar, ayrılırken de garanti olsun, ne olur ne olmaz diye birkaç kurşun sıkarak ayrıldılar. İbrahim düştüğü duvarın dibinde yatıyordu sessizce ve kanayarak. Cenazesi alındığında kafası ezilerek öldürülen İbrahim'in kafa derisinin bir bez parçası gibi sallandığı görüldü. Ev sahibi dini görevini yerine getirmiş olmanın mutluluğu, evine bir kızılbaşın kanının akmasını önlediği için de basiretli davranmış olmanın huzuru içindeydi. İbrahim Usta'nın da katilleri yakasından tutup götürüp öldürmemişlerdi İbrahim'i. Sadece ölüme sebebiyet vermişlerdi, böylece az ceza ile kurtulmuşlardır. İbrahim'den sonra da çileli yaşam devam etti. İbrahim'in ilk eşi amca kızıydı. İkinci eşinin çocuklarından Mehmet kanserden öldüğünde 28-30 yaşındaydı. Oğlu Mehmet'in öldüğünü duyan annesi de aynı anda kalpten öldü. İkisi de aynı gün ve aynı yerde mezara verildiler. İbrahim ve ikinci eşi Fatma'nın birliktelikleri 3-4 ay kadar sürebildi. İbrahim'in ölmesinden sonra Fatma, ikinci eşini de kaybeden 5 çocuklu bir kadın olarak hayata tutunmaya çalıştı. İbrahim'in eşi Fatma, ölene kadar kafasını duvarlara vura vura yaşadı. Çocukları ise aynı şekilde psikolojik sorunlarla yaşama tutunmaya çalıştılar. İbrahim Usta, Döne Usta'nın iki kardeşinden birisiydi. Birisi Almanya'da kanserden ölüyor, diğeri de bu katliamda. Döne Usta, katliamda Maraş'a gelirken ağlaya ağlaya, üstü başı kan revan içindeyken otobüsten atılmaya çalışılmıştı. Döne Usta, yaktığı ağıtta şunları söylüyordu. Maraş, Maraş, kanlı Maraş, hani benim canım kardeş. Belçika'da yayınlanan bir gazete, dönemin kontrgerilla şeflerinden Faik Türün'ün bir hafta önce Maraş'a gittiğini yazmıştır. Belçikalı gazetenin böyle bir bilgiye sahip olmadan bu haberi yapmış olması söz konusu edilemez. O halde Faik Türün Maraş'a niçin gitti? Ayrıca Faik Türün ve icraatları birlikte düşünüldüğünde bu seyahatin katliamla bağlantısı akla gelmektedir. Basından. Mehmet Mengücek, Pazarcık Yolboyu Köyü 1949. Mehmet Mengücek ailenin tek erkek çocuğuydu. Bilindiği gibi köylerde ve özellikle belirtilen tarihlerde oğlan çocuk önemliydi. Evin sahibi, varisi, geleceğidir oğlan çocuk. Bu nedenle beklenen çocuğun oğlan olması özel bir önemle arzu edilirdi. Mehmet'in ailesi de oğlan olana kadar bebek yapmış, bu çaba Mehmet'ten sonra da devam etmiş bir oğlan daha olsun diye. Yeni kızları olmuş yine. 8 kız kardeşin bir erkek kardeşi olarak yalnız kalmış Mehmet. Birkaç kız çocuğundan sonra gelen Mehmet, hem ev halkı hem de köylüler tarafından el üstünde tutulmuş, özen ve sevgiyle büyütülmüştü. Mehmet'e gösterilen bu ilgi, sevgi ve saygı ona hayatı boyunca her yaşta nasip olmuştu. Mehmet genç bir delikanlıyken de, yetişkin bir insan olduğunda da bu yakınlık devam etmişti. Mehmet'in dönemin tüm politik çevreleriyle ve değişik nedenlerle devletin çeşitli kurumlarıyla da ilişkisi oluyordu. Mehmet, köylüleri, tanıdıkları ve yakınları dışında belirtilen çevrelerden de değer ve saygı görmekteydi. Gençliğe adım atar atmaz annesi ve babası Mehmet'in mürüvvetini görmek için evlendirmeye çalışmışlar. Bir süre sonra aradıkları gelin adayını bulup evlendirmişlerdi. Mehmet mutluydu, bir sorunu yoktu. Ailesi ve dostlarıyla hayatının en güzel günlerini yaşıyordu. İki kızı olmuş, onların varlığı Mehmet'in mutluluğunu daha da artırmıştı. Genç Mehmet, köylüleri tarafından sevilip sayılmanın ve güvenilmenin sonucu olarak köyün muhtarı seçilmişti. Böylece köylüler yönetimlerini Mehmet'e teslim etmişlerdi. Belirtilen özelliklerinden ve muhtar olmasından dolayı Mehmet'in evi hep misafirlerle dolu olurdu. Ya resmi görevliler gelirlerdi veya çeşitli kurumlar, kuruluşlar Mehmet'i ziyaret etmiş olurlardı. Bazen de kendi arkadaşlarıyla çeşitli konularda görüşmek üzere bir araya geldikleri olurdu. Her durumda Mehmet'in kapısı açık, sofrası serili olurdu. Maraş katliamı yaşanırken Mehmet, belirtildiği gibi köyün muhtarıydı. Herhangi bir muhtar olarak görev yapmıyordu Mehmet. Dönemin politik gelişmelerinden de etkilenmiş olan Mehmet, devrimci bir muhtar gibi görev yapıyordu. Dönemin ve bölgenin önemli bir politik yapısı olan Dev Savaş grubundaki insanlarla ilişkisi vardı. Politik faaliyetlere o çevreyle birlikte katkı sunuyor, birlikte çaba sarf ediyordu. Bu durumda Mehmet, topluma karşı sorumlulukları olan bir insan olarak yaşanan katliam karşısında duyarsız kalamazdı. Katliama karşı mağdur halkın yanında yer alması ve onların sorunlarına çözüm olması, katliamcılara karşı sürdürülen mücadeleye katkı sunması gerekiyordu. Ancak aynı gün kız kardeşinin düğünü vardı ve bu düğüne karşı da bir sorumluluğu vardı. Düğünü yapılan kızın biricik kardeşi, yani düğünün sahibiydi. Kız kardeşi her şeyini abisi olarak Mehmet'le paylaşıyordu. Mehmet sadece abi değil, aynı zamanda arkadaş ve babaydı onun için. Babalarının yapması gerekeni de Mehmet yapacaktı, bir arkadaşlarıyla paylaşacaklarını da Mehmet'le paylaşacaklardı. Düğünden önce abisiyle konuşmuşlar, yapılacakların listesini, kimlerin yapacağını belirlemişlerdi. Her şeyi abisi hazırlayacak, kontrol edecek, eksikleri müdahale edecekti. Zaten doğal olan da buydu. Gelinlik almaya da Mehmet abisiyle gitmişlerdi. Ne çok gülmüşlerdi o zaman. Gelinliklerinin provasını yaparken abisi ona takılmış, bol bol şakalaşmışlardı. Ne güzel geçmiş, ne çok mutlu olmuştu o gün. Abisiyle her zaman birlikte olamıyor, olduğu zamanlar da böyle neşeli geçmiyordu. Günlerden cumartesiydi. Maraş'ta katliamın en yoğun yaşandığı gündü. Mehmet'in köyü olan Yolboyu köyünde de düğün töreni başlamıştı. Ancak düğün evinde toplananların hiçbirisinin düğünle ilgisi kalmamıştı. Herkesin gözü kulağı Maraş'taydı. Maraş'ta katliam yaşanıyordu. Gelecek bir haber bekleniyordu, merakla, korku ve endişe içinde. Davetliler Mehmet'e bakıp duruyorlardı. Ne yapılacağına, onun karar vermesini bekliyorlardı. Cılız tokmak vuruşlarıyla oyalanıyordu davulcu. Onun da davul çalmaya niyeti yoktu. Etrafına bakınıyordu aralıklarla. Birilerinden çalayım mı, çalmayayım mı diye işaret bekliyordu sanki. Davetlilerin sabrı azalıyor, huzursuzluklarını açık ediyorlardı. Mehmet hem bu durumu görüyor, hem kendisi rahatsız oluyordu. Mehmet daha fazla dayanamadı. Katliamın başlamasından beri içinde yaşadığı kararsızlığı bir çöpe atar gibi kırıp attı. Kendisinde güç ve rahatlık duygusu hissetti. Artık kararsız değildi. Maraş'ta katliam yaşanırken kardeşi de olsa düğünle uğraşamazdı. Gerekirse düğün başka zaman yapılabilirdi. Şimdi yapılması gereken Maraş'a gitmek, katliamcılara karşı katledilenlere yardımcı olmaktı. Şu anda düğünde değil, katliama uğrayan halkının yanında olmalıydı. Zaten arkadaşları da bunu söylüyor, Mehmet'in kararını bekliyorlardı. Hemen arkadaşlarını buldu, evde eşine ve ailesine kararını bildirdi ve düğünü bırakarak Maraş'a gitmenin hazırlıklarına başladı. Mehmet'in bu kararından sonra Maraş'a gidecek olanların sayısında artış oldu. İki kişi daha gitmeye karar verdiler. Böylece bir grup insan sınırlı olanaklarıyla Maraş'ta yaşanan katliama karşı mücadele etmek amacıyla Maraş'a yöneldiler. Yol kapalıydı. Yolları tutmuşlardı. Gelen giden araçlar durduruluyor, içindeki insanlar sorgulanıyor, istenmeyenler taciz ediliyor, öldürülüyordu. Alevi ve solcu olduğunu düşündükleri yolcuların sakalları yolunuyor, bıyıkları kesiliyordu. Bu nedenle bilinen yoldan gidilemezdi Maraş'a. Köy yolundan Maraş'a girilmesi kararlaştırıldı. Önce bir motosiklet bulundu. Onunla bir yere kadar gidilecekti. Motosikletle Maraş'a yakın olan bir Alevi köyüne kadar gittiler Mehmet ve arkadaşları. Bundan ötesi motosikletle gidilemezdi. Aracı köyde bıraktılar. İhtiyaç duyulan hazırlıklar yapıldı olanakları ölçüsünde. Çok az imkanla şehre gidilmesi doğru değildi ama başka da çare yoktu. Aksu Köprüsü'ne kadar yürüyerek giden grup bir ara uygun bir araca binme imkanına kavuşmuştu. Nihayet saat gece yarısından sonra Mehmet ve arkadaşları Karamaraş semtine gelebildiler. Tanıdıkları bildikleri evlere dolaşmaya başladılar. Evlerinde çaresiz insan kümeleriyle karşılaştılar. Kulakları çıtırtıyı bile duymaya ayarlanmış, duyduğu her sesten ürken tedirgin insanların acı içindeki bekleyişleri iç karartıyordu. Kadınlar esvaplarını değiştirememiş, erkeklerin tıraşları uzamıştı. Korkudan, panikten uyuyamayan çocuklar mızmızlanıyor, annelerini rahat bırakmıyorlardı. Çaresizlik içindeki gençlerin gözlerinde parlayan ışıklar solmuş, yüreklerindeki canlılık kaybolmuştu. Mehmet ve arkadaşları uğradıkları her evde benzer manzaralarla karşılaşıyorlardı. İnsanların mahkum edildiği çaresizliğe daha çok isyan ediyor, Buraya, bu insanların yanına gelmiş olmakla doğru yaptıklarını gördükçe daha çok mutlu oluyorlardı. Mehmetlerin geldiğini gören aileler ise kendilerinden birisinin yardımcı olmaya geldiğini görmüş olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyorlardı. Ziyaret edilen aileler Mehmet ve arkadaşlarına saldırılar ve saldırganlar hakkında bilgiler veriyor, dertlerini anlatıyorlardı. Dertlerini dinleyen birilerini bulmuş olmak bile tek başına katliama maruz kalmış olan bu insanların yüreğini ısıtıyordu. Mehmet ve arkadaşları bu görüşme ve ziyaretlerden sonra neler yapabileceklerini belirlemeye ve bu amaçla gerekli hazırlıkları yapmaya başladılar. Mahalleden katılanlar da olmuştu. Hep beraber aralarında iş bölümü yaptılar. Saldırıların olabileceği evlerin çevresinde koruma tedbirleri almayı planladılar. Duruma göre tekrar bir araya gelmek üzere ayrıldılar. Herkes gideceği yere gitti. Bu arada mahallenin değişik yerlerinden silah sesleri geliyordu. Sokaklar saldırganların denetimindeydi. Her yere girebiliyor, istediklerini yapabiliyorlardı. Hiçbir engele takılmıyorlardı. Şehrin her tarafında çıkartılan yangınların dumanı yükseliyordu. Mahallede dolaşan saldırganların büyük kısmı siyah şalvarlı, kapalı renk ve yakası kirli mintanlı ve lastik ayakkabılı çevre köylülerdi. Bunlar belki de Mehmetlerin tarlasında çalışmış işçilerdi. Belki de Mehmet bunlardan birisinin elini tutup merhabalaşmıştı. Mehmetler belirledikleri evlerde savunma hazırlıklarını yapmış bekliyorlardı. O ana kadar mahalleye gelmeyen askerler nasıl olduysa tam bu anda mahalleyi bastılar. Mahallenin dört bir yanı sarılarak tek tek evler aranmaya başlandı. Hızla Mehmet'in olduğu eve yöneldi askerler. Eli kanlı infaz timi kararlılığıyla daldılar eve. Mehmet'in orada silahla beklediğini bilen herkesin yüreği ağzında, gözleri Mehmet'in olduğu binadaydı. Uzun süren birkaç dakika içinde Mehmet'in olduğu evden çatışma sesleri gelmeye başladı. Bir süre sonra Mehmet vurulmuştu. Arkadaşları Mehmet'in askerlerle çatışarak öldüğünü gördüler. Ancak o an müdahale edecek güçleri de imkanları da yoktu. Günlerden cumartesiydi. Tam üç gündür Maraş yanıyor, katledilen insanların kanı akıyordu. Güvenlik güçleri en küçük bir engelleyici başarı gösteremiyorlardı. Bütün şehir, yollar, köyler, her yer ve her şey katliamcılar tarafından yakılıyor, öldürülüyordu ve güvenlik güçlerinin gücü yetmiyordu sözde. Öyle olduğunu iddia ediyorlardı. Ancak aynı güvenlik güçleri yakınlarının, dostlarının yardımına gelmiş olan Mehmet'i hemen tespit edebiliyor, yerini bulabiliyor, evi basıp infaz edebiliyordu. Maraş katliamında güvenlik güçlerinin iyi niyetli çabaları olduğunu ancak yetersiz olduklarını söyleyenler ve buna inananlar bu durumu Mehmet Mengüçay'ın infazını izah etmek için zihinlerini boşuna yormamalıdırlar. Mehmet'in vurulmasından sonra kız kardeşinin düğünü yapılamadı. Düğünsüz gelin oldu kız kardeşi. Mehmet'in babası haberi duyunca dili tutuldu, konuşmadı bir süre. Annesi Mehmet'e küstü ve hep kızdı. "Bunu bana neden yaptın?" diye. O Mehmet'in kendisine kötülük yaptığını düşündü hayatı boyunca. Mehmet'in üç kızı vardı, ikisi öldü. Kim bilir babasızlığın acısını, baba hasretini ne kadar çok çekmişlerdi. Diğer kızı da katliamın ve babasızlığın yarattığı travmayla yaşadı hep. Oyuncağı elinden alınmış çocuğun kızgınlığı ve öfkesi içindeydi. Mehmet'in düğününü yarım bıraktığı kız kardeşi o günü hiç unutamadı. Hele abisi gitmeden önce yanına geldiğinde nasıl üzülerek ve etkileyici bakmıştı. O bakışları hep gözlerinin içinde sakladı. Kimseyle paylaşmadı, kimseye anlatmadı o bakışları. İçten, samimi, yürekli ve sevgi dolu o bakışlar abisinden kalan en değerli düğün hediyesi oldu. Yaşadığı o günün hayatının en önemli günü olduğunu, abisiyle beraber yaşadıkları son gün olduğunu bilmiyordu. Bilemedi, bir bilebilseydi olacakları. Mehmet'in katilleri faili meçhuldür. Mehmet'in mezarı kendi köyündedir. 25. ayrımın sonu, sayfa 445.